Fatır 16. sohbet 34. ayetten itibaren. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeden min lisani yefkahu kavli. وَمَا تَوْف۪يكِ اِلَّا بِاللّٰهِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَعَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْعَانَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّك۪يرِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَب۪يبَ اللّٰهِ As-salatu was-salamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin velhamdülillahi rabbil alemin. Evet, Fatır suresinden devam ediyoruz. Bugün 34'ten itibaren devam edeceğiz ama her zaman yaptığımız gibi önceki bir iki ayete birkaç dakika konuşacağız kopukluk olmasın diye, sonra devam edeceğiz. Geçen haftanın en önemli meselesi Kur'an'ı, yani kitap, dolayısıyla Kur'an'ı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras verdik. Burada miras vermenin önemine durmuştuk. Yani miras verdiği geçen hafta çok vurguladık ama yani hani biraz önemini itibaren tekrar söylemek istiyorum. Yani Kur'an'la ilgilenen, Kur'an'ın derinliklerini anlamak ve bunu yaşamak isteyen, hani ayette diyoruz ya, okurken duamızda da vardı. وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ. Yani biz Kur'an'ı çok çok kolaylaştırdık diye Rabbim yemin ediyor, bir de vurguyla söylüyor. Ama zikir için, yani öğüt almak için, düşünmek için, yaşantıya geçirmek için diyor ya, işte bunun çabasında olan, Kur'an'ın peşine koşan, müdebbir olan, değil mi? Tedris eden onu, yaşantısına geçirmek için ders gibi işleyen, bir anlamda Kur'an'ın varisi olmuş oluyor. Gerçekten çok önemli bir kavram. Yani geçen ayetlerde gördük, hatırlıyorsunuz. O 29. ayette vardı. Namazı dosdoğru kılarlar diyordu ya, ekame salata, bir öncesinde gerçekten Allah'ın kitabını okuyanlar diyordu. Yani namazdan önce Kur'an'ın geçmesi çok ilginç yani. Yani namaz çok çok çok çok önemli bir şey. Bir Müslümanın yani kazaya bile bırakmaması lazım. Vaktinde kılması lazım. Çok konsantre, dikkatli yapması lazım. Amenna. Hepimiz yapma gayretindeyiz. Olacağız inşallah. Ama bundan evvel kitabı okuyanlar diyor. Yani demek bu kadar önemli bir şey. Yani biz anlamasak bile, anlıyor zannetsek bile, anladığımız kadarıyla bile eksik taraflarıyla çok önemli. Bu yüzden o miras verdik çok önemli. Yani Rabbim değerli bir şey miras verilir. Miras diyor. Yani bu kelimeyi biraz düşünürseniz anlarsınız. Bir de kime miras? Yani emanet bırakıyor gibi oluyor aynı zamanda. Buna dikkat etmek lazım. Ve onu istafayna demesiyle de seçilmiş olan kullar manasında kullanıyor. Bu da ikinci bir lütuf. Bunlar kimlerdi bu zümreler? İbadina demesinden, bizim kullarımız demesinden daha sıcak bir ifade. Minhum zalimun li nefsi. Nefsine zalim olanlar var. Burada biliyorsunuz eğer direkt zalim geçseydi kurtuluş imkanı yoktu. Nefsine zalim olma durumuyla beraber bir şey var. Hani Yunus Aleyhisselam'ın ve Adem Aleyhisselam'ın duasını hatırlayacak olursanız, ben kendi nefsime zulmettim. Yani peygamberin bile bu ifadeleri var. Peygamberlerin bile böyle ifadeleri var. Demek ki müminin hayli hayli olur. O grubu ifade ediyor. İkinci grup muktasit olanlar. Yani iktisatta davrananlar. Bunun kökü vasattı, orta anlamındaydı. Hani siz vasat bir ümmetsiniz deniyor ya orada. Orta yolda giden, yani ifrat ve tefrite fazla kaçmayan, gerekleri yerine getiren, ortalama ve olması gereken bir ümmet olma durumu var burada. Bu vardı. Üçüncüsü de sabık ifadesi vardı. Sabaka geçmekti biliyorsunuz. Müsabaka bu kelimeden geliyordu. Geçme mücadelesi. Sabıklar vardı. Bil hayrat, hayırlarda ya da hayırlarla öne geçen ama bir iznillah ifadesi vardı. Onun sonra döneceğim. Demek ki zalim, vasat olan ve öne geçen olarak üç grup var. Bundan bahsediyordu. Yani kitaba miras olan kulları. Bakın burada da bir şey daha geldi aklıma. Yani burada aslında Müslümanlar anlatılıyor. Ama Müslümanların sıfatı kitaba varis olmaları. Yani Müslümansa kitapla ilgilenecek. Bak şu an daha iyi anladım bunu. Çünkü burada nefsine zulmeden orta yolda giden ve ileri diye üç grup var. Bu Müslümanların sıfatları. İşte biz diyor Kur'an'ı miras bıraktık diyor. Yani niye ilgilenmiyorsun? Niye sahiplenmiyorsunuz? Yani niye Kur'an'dan bu kadar uzaksınız? Değil mi? Daha şu an anlamı daha şey oldu. Belirginleşti işte. Bu ise çok büyük bir lütuftur derken hem Müslüman olmak büyük bir lütuf, hem seçilmiş olmak büyük bir lütuf, hem de Kur'an'a varis olmak çok büyük bir lütuf. Ve en son lütuf kelimesi hayırda öne geçenler olduğu için, yani aslında sıralamanın şöyle olması gerekiyordu. Hayırda öne geçenler, vasatlar ve nefsine zulmedenler. Fakat zalike huvel fadlul kebirin en yakın olan hangisi? Sabıklar. Yok sabıklar, ilericiler. Yani sıralama olarak düşün buraya. İşte en büyük lütuf da bu. Ya da bir işaret. Ama Rabbim hani diğer gruplarında taltif etmek için bunu o kadar ayırmamış. Yani Müslüman olmak başlı başına büyük nimet. Tabii biz hepimiz Müslüman olduğu için bu şeyin farkında değiliz. Ama geçen hafta konuştuk, eleye gittiğimizde, hani geçen hafta elebe yaptık ya, geriye bir avuç insan kalıyor zaten. Onun da sabıkları var. Yani bir avuç insanın da bir avuç insanı var. Tabii ki bu çok büyük bir fadıl olmaz mı? Fazilet olmaz mı yani? Bu başlı başına büyük bir şeydi. Burada bir iki şey söylemek istiyorum. Bir hayrat diyor ya orada. Hayrat ne demek? Bizim bunda hayırlar manasında geliyor. Hayır kelimesine baktım. Bakın birebir manası değil. Yani şer'in zıttı olan hayır. İhtiyar kelimesi var. Doğduğunuzu bilmiyorum. Muhtar, ihtiyar, hayla. Yani hıyla. Bu seçme ile alakalı mı gelir?
İrade
yani seçme durumunda şeyi var. Mesela Kasas 68'de ve Hicr olması lazım 33-66'da bununla şey var. Yani biz seçtiklerimizden kullar diyor. Bakın bu direkt manası değil. Hayır kelimesinin diğer manalarıyla oluyor. Şu anlama geliyor. Sabıklar öne geçenler ama bil hayrat. Yani seçimleriyle tercihlerinin sonucu olarak neyi seçiyorlar? Hayrı seçiyorlar. Daha önceki sohbetlerde konuştuk hatırlarsanız. Hep insan iki yol, iki seçenek arasında duruyor iki yolda. Bu son şeyler de var. Biz de ona iki göz, iki dudak, bir dil vermedik mi? Ve ona efendim? Evet, Beled suresinde. Ve ona iki yıl göstermedik mi diyor gideceği. Bu ne demek? Hep iki tercih edilecek yol var. Yani sağdan soldan gibi. Bu yol, bu yol, bu yol, bu yol. Hani bu şeyle ilgilenenler bilir. Matematikle ya da bir şeyin, bilgisayarın temel felsefesi de budur. Hep 1-0, 1-0, 1-0. Hep bu 1-0'larla gidiyor. Yani milisaniyeler içerisinde 1-0'ların iki yolu, hayır ve şer tercihleri var yani. İşte bunun sonucunda olarak hep hayrı seçer tabii insan.
Hep hayır.
Sonuçta sabık olma ihtimali var. Yani hep onu seçiyor. Seçimleri hep doğru oluyor yani. Allah-u Teala da bu seçimleri, bu hayırları seçmesini ödüllendiriyor. Hidayet mekanizması devreye giriyor. Hani bana bir adım gelene 10 adım gelerek, lütfunu ziyadeleştirerek, işte biiznillah dediği o, ona faziletiyle başka imkanlar veriyor. Bunu hatırlarsanız nefis konusuna bağlamıştık. Bu hayırda öne geçenler arkadaşlar, birinci de konuda geçen nefislerine zulmedenler kısmında nefis kelimesi geçiyor ya, sabıklıkta da öne geçenler, işte bu nefis mertebelerinde dikey olarak aşama kaydedenler manasına da geliyor. Yatay olarak değil de dikey olarak. Yani bir anlamda nefislerini değiştirenler, terbiye ve tezkiye etmenin daha maksimum değerleriyle bu var. Hatırlıyor musunuz şeyde, hani dağlarda yollar var demiştik. Allah muhtelif yollar yaratmıştı. Aynı zamanda dabbelerden, değil mi? İnsanlardan, dabbelerden ve en'amdan çeşitli renkli şeyler, muhtelif renklerde çeşitlilik var etmiş derken buna biraz değinmiştik. Yani insandaki esma tecellilerinin bir sonucu olarak nefislerde de bir farklılık var. Allah-u Teala bu aşamalarıyla orada bir misaller veriyordu. Onu, bu konuyu buraya taşırsak, nefsine zalim olanlar, gereklerini yapmayanlar, vasat olanlar, biraz daha gereklerini yerine getirenler, ama sabık olanlar da bir fazlasını yaparak nefis kademelerini yukarı doğru atlayanlar. Bu anlamda çok kıymetli. Şimdi burayla ilgili bir şey okuyacağım. Hikaye var. Kabul Ahbar diye bir kişi var. Bu Kabul Ahbar daha evvelden, yani bu sahabi efendimiz ama önceden Musevi, yani Yahudi, o devirde yaşıyor ve sonradan Müslümanlığı seçiyor. Ona sorduklarında şunu diyor: birkaç evrak, yani sahife hariç, babam bana Tevrat'ın tamamını okuma imkanı verdi. Yani babası oğluna Tevrat sayfaları veriyor. Kitap haline vermiyor da sayfalar veriyor. Ama birkaç sayfasını eksik veriyormuş. Bir gün babam bir ihtiyaç için dışarı çıkınca ben o sayfalara baktım. Ve orada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin niteliklerini ve Allah'ın kıyamette onları, yani Müslümanları, 3 sınıf yapacağını gördüm. Bu sınıflardan biri hesapsız cennete girecekler, diğeri kolay bir hesabe tabi tutulacaklar ve cennete girecekler. Bir diğeri ise, yani üçüncü grup ise, melekler ve peygamberler şefaat edeceklerdir. İşte ben bu hakikat karşısında Müslüman oldum. Bakın, daha Kur'an okumuyor. Tevrat'tan Müslüman oluyor. Ve belki ben bu birinci sınıftan olurum. Şayet birinci sınıftan olamazsam ikinci sınıftan olurum. Yahut üçüncü sınıftan olurum dedim. Sonra Kur'an'ı öğrenip okudum ve bu üç sınıfı Kur'an'da, şu anki ayeti şey yapıyor. Sonra kitabı kullarım arasında seçtiklerimize verdik. İşte onlardan bu üç grubu sahibiyim şimdi. Ayeti kerimelerini buldum diyor. Yani biz bu hikayeden de daha şeyde bile, Tevrat'ta bile bu Müslüman olacak olan bu üç sınıftan üçünün niteliklerini görüyoruz. Bunu niye anlattım? Hani bu üç sınıf bütün insanlık mı, Müslümanlar mı diye tereddüt edilmiş de bunu gördük. Bir de bu hadisten neyi anlıyoruz? Yani buraya göre bir, Tevrat'a göre bir, Kur'an'a göre son kısım, üçüncü kısım hangisiydi? Sabikun, öne geçenler. Bunlar demek ki hesapsız cennete girecekler konumuna geliyor. Neden? Onu da geçen arkadaşlarla konuştuk. Şimdi belirli bir nefis kademesinde mükellef tutuluyor. La yükellifullahu nefsen illa vüseha. Yani sen ondan mükellefsin. Kardeşim, sen onun bir üstüne çıkmışsın. Kat atlamışsın. Nefsini değiştirmişsin. Ya hesap farklı olur tabii ki. Yani ikinci sınıfın derslerinden sen sorumlusun. Öyle bir yapıyorsun ki üçüncü sınıfı geçecek derecede şey istiyorsun. Ya hoca seni artık, yani neye göre hesaba tutsun? Ya kurtarma sözlüsüne mi soksun seni?
Sırat Köprüsü'nü anlatırken de bir nebze değindiniz ona.
Evet.
Birisi oraya köşk kuruyor, öbürü...
Tabii tabii. Bu Sırat Köprüsü'nü anlatırken de hani kişiye göre değişen bir Sırat Köprüsü'nün ahirette olduğunu şey yapmıştık. Yani kıldan İnce, kılıçtan keskin diyor. Üzerine apartmanlar yapasım geldi diyor Yunus Emre. Yani kime göre, neye göre? İşte buna göre geçiriyor. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ya güya birkaç dakikada geçeriz hemen demiştik ama işte yani bu yani işliyoruz ama sonra onun hakkında tekrar düşündüğümüzde bir şeyler ortaya çıkıyor. Bakın yukarıda zalim kelimesi tekil gelmiş. Zulmedenler değil. Aşağıda orta yolda giden var diyor bakın. Gidenler demiyor, çoğul demiyor. Orada da sabık geçmiş, öne geçenler. Bu da tekil gelmiş. Bak buna Ebu Leys diye bir alim var. O demiş ki işte bu cennete gireceklerin yani bu üç sınıfın mümin olduğuna delil vardır diyor. Şimdi bunlara ayetin sonunda bakın o ne diyor? 33. ayete bakın. Cennetu adin yedhulûneha derken de onlar adın cennetlerine gireceklerdir diyor. Bak çoğul kullanıyor burada. Demek ki bu üç sınıfta bir şekilde cennete girecekmiş. Yoksa bunu Arapça bilenler biliyor. Müfret, müsenna ya da cemi olarak kullanması lazımdı o sınıfları. Yani zalim, zalimun demesi lazımdı. Ya da şey demesi lazım. Ne demek? Zalimatü demesi lazım. Zalimani demesi lazımdı pardon. Aniden giriyorlar ya. Bu şekilde olması lazımdı. Ya da İkinci kısımda yedhulûne'yi de aynen ikili ya da tekli kalıpla gelmesi lazımdı. İşte Kur'an'ın incelikleri yani bunlar giriyor. Fakat burada bir şey var. Cennet de çoğul gelmiş. Bak adın cennetine gireceklerdir demiyor. Dikkatini çektin mi? Adın cennetleri ne diyor?
Nekra olduğu için mi?
Yok şöyle nekralıkla onu vurgulamıyorum. Onun da farklı bir manası olabilir de nekra olmasının. Neden biz hani bizim bildiğimiz Adin cenneti var.
Tek cennet var. Değil.
Tek cennet var. Tek Adin cenneti olarak biliyoruz. Hayır demek ki Adin cennetleri varmış. Bunun manası ne biliyor musunuz? Hani nefis kademelerinden bahsetmiştik ya. Cennet 7 kat ya. 7 tane nefis kademesi var. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat bunlar. Yani herkesin nefsinin tekabül ettiği bir cennet var. Tekabül ettiği bir nefis sınıfı var. Tekabül ettiği bir kat var. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat. Tasavvuf kitapları okursanız bunu şey yaparsınız. Demek ki her katın cenneti ayrı.
Herkesin emeğinin karşılığı vardır diye ayet var zaten.
Evet, bundan alakalı. Yani ikinci kata böyle tasavvuf şeylerde mesela hayvanlara şey yapıyoruz. Mesela köpek nefisli, kedi nefisler var, evet. Köpek nefisler var, yukarı doğru ayı nefisliler var, koyun nefisliler var, at nefisliler var. Bunlar değişik şekilde gidiyor. Tasavvuf kitaplarını okursanız görürsünüz burada. Herkes kendi katının cennetine gidecek. İşte bunlar cennetler oluyor. Her katının adin cenneti varmış demek ki. Buraya gidecek. Bu da işte nefislerine zulmedenler dediği için nefisle alakalı bunun da açıklaması. Adin kelimesi de Türkçe'de bir şeyde kullanılıyor. Maden. Maden adin kelimesinin olduğu bir ifade. Şu demekmiş adin bir yerde yerleşik kalmak ama o kaldığın yerde huzura kavuşmak. Teskin olmak manasına geliyormuş. Yani cevher de maden cevherleri de orada bulunuyor ya, gizli olarak yerleşmiş bulunuyor. O yüzden maden deniliyormuş. Yerleşik bulunan, gizli olarak yerleşik bulunan, yeri sabit manasında. Yani insan o cennete gittiğinde, adın cenneti o, huzur bulacak, rahat bulacak. Oradan çıkmak istemeyecek, yerleşeceği bir alan. Zaten onunla ilgili başka bir kelime de var, onu söyleyeceğiz. İşte bu adın cennetleri denmesinde onun sebebi de o. Bunu da bir aradan söylemek istedim.
Ben de zulmedenlerin de cennete gitmesini burada Cenab-ı Hak buyuruyor. Yani bu esasında büyük bir nimet. Yani
tabii.
Büyük bir nimet.
Çünkü bakın.
Korkunç bir şey ya.
Yani bakın burada diyordu ya hani bu sonradan Müslüman olan Yahudi diyordu ya. Üçüncü sınıfa ne diyordu bakın. Biri hesapsız cennete girecekler. Diğeri kolay bir hesaba tabi tutulacaklar. Ama yine hesap var. Üçüncüsü melek ve peygamberlerin şefaat edeceği. Yani burada sanki öbürü daha avantajlı gibi duruyor ama öyle değil. Peygamber Efendimiz ne diyor? Benim şefaatim diyor, ümmetimden diyor, ağır günah, büyük günah işleyenler, kebair deniyor. Kebair işleyenlerin üzerinedir. Hani bu da bunun ispatı gibi oldu. İşte bu da Rabbimin çok büyük bir lütfu. Yani Müslümansın belirli bir aşamalar sonra, gerçi o aşamaları da hafifleştirmek istemiyorum, kolay değil o ahiret sahneleri, daha evvel konuşmuştuk, ama bir şekilde Allah'ın lütfu keremiyle cennete girmelerinde burada bir müjdesi. Hani hesapsız cennete girip girme meselesi var ya, ayetlerde delilleri falan var mı diyor. İşte bunlar aslında onların bir şeyleri yani. Hadislerde bu çok net bunlar. Hani arşın altında gölgelenecekler, ne yani? Aşağıda kıyamet kopuyor, sıkıntı var. Onlara orada bir şeyler ikram ediliyor. Aa, buyurun sizi şöyle olalım. Karşılıklı tahtlar üzerine oturuyor. Peygamberimizin çok net hadisleri bunlar. Ama işte ama bunu diyorlar, Kur'an'da karşılığı yok. Ya işte dikkatli baktığın zaman görüyorsun, yüzeysel baktığında görmüyorsun, mealinden Kur'an okursan göremezsin, içine biraz girmek gerekiyor. Evet, hadi devam edelim. Daha 33'teyiz ha. Yuhallevne, orada süslendirileceklerdir bunlar. Fiha min esavir bilezikler, min zehebi altından ve luklu inciden ve libasuhum fiha harir. Harir biliyorsunuz ipek demek. Fakat orada fiha kelimesinden neye çıkarmıştık biz? Orada giyecekler. Yani burada yok. Bunun Kur'an'daki ifadesiydi. Bunun şeyini yapmışlar. Hatta güncel bir konu var. Bir kitap var. Size bir sır vereceğim diye de tavsiye ederim. Çok ilginç bir kitap. Şu an en çok satanlar listesinde, bayağı bir ünlü olacak. Orada işte biraz geçen hafta bahsettiğim ipek böceğinin canlı canlı kazana atılarak öldürülmesiyle, ipeğin devamlılığının bozulmamasıyla ipeğin yasak edildiğini, ama bunun yapılmadan, kazanın kesilerek, ipek böceğinin kurtarılarak yapılan ipeğin helal olduğuyla ilgili bir görüş var. Katılıyor muyum, katılmıyor muyum, bunu söylemiyorum. Hani burada bir şeyi var, ifadesi var. Ama bence daha derin manaları olduğunu düşünüyorum onun. Bunu hadi bir gitme.
Şüpheliye yaklaşmak lazım.
Evet, yani şüpheli Müslüman, şüpheli şeylerden de kaçınandır. Yani giymesen ne olur?
Kendine kılıf.
Değil mi yani?
Zaten kesersen evet. İplik çıkaramazsın.
İşte bir şekilde yapıyorlarmış onu. Evet. Şimdi 34'e geçiyoruz inşallah. Şimdi cennete girdiler. İnşallah. Süslendiler. Yani Allah tövbe estağfurullah, onlar diyoruz girdik.
İnşallah.
Yani girdiler demeyeyim yani, Allah hüsnü zadı kabul buyursun inşallah. Girdik, süslendik bileziklerle, incilerle, ipekleri de giydirdiler melekler elhamdülillah. Ve orada diyorlar ki bak, ve galu. Aslında neyse, ayete başladık, bir okuyalım önce. Bismillah. Ve galu elhamdülillahillezî esteb'anne el hazene inne rabbena le gafurun şekur. Bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamdolsun derler. Derler değil aslında o. Derler diyelim. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayıcı ve şükre layık olandır. Tek tek gidelim. Ve galu ne demek? Derler değil. Fiili mazi. Dediler. Burası ilginç gelmedi mi size? Daha bu olay yaşanmadı. Niye geçmiş zaman kullanılıyor Kur'an'da?
Kur'an'ın şeyinde var diyorlar. Bu şekilde bazı misallerken Allah-u Teala mecazda, yani bu şekilde olmuş gibi de söyleyebilir.
Yani Allah'ın indinde zaman yok. Bize göre zaman var. Allah'a indinde her şey olup bitti. Bir de tayyiz zaman denilen olay var. İşte zamanın izafi olması olay var. Şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile Miraç'ta gördüklerini anlattı değil mi? Yaşandı mı onlar? Yaşanmadı. Nereye gitti? Farklı bir zamana gitti. Bakın Miraç tayyiz mekan değildir. Tayyiz zamandır deniyor. Deniyor değil öyle yani. Buradan Mekke'den yatay olarak şeye gidilmesi, Mescid-i Aksa'ya gidilmesi, tayyi mekan diyelim ona hadi. Ama yukarı gidiş tayyi zaman. Çünkü deniyor ki döndüğü zaman yatağı sıcaktı daha. Yani bu tayyi mekan olsa o kadar olaylar yaşandı, sıcak olmaz tayyi zaman. Yani zamanda ileriye ya da geriye. Aslında iki şey aynı şeydir. Yuvarlak bir dehir anlayışı içerisinde gidiliyor. Burada da işte buna göre vegalo dediler. Yani oldu bitti olay. Rabbim o sahnelerden anlatıyor bize. Bize göre yaşanmadı. Dediler elhamdülillah. Hamd Allah'a mahsustur. E şimdi neden elhamdülillah diyorlar?
Üzüntü
Allah masum, hamdını siler zaten bundan.
Yani hamdını hani biz hamdı derken ne şey yapmıştık? Bizim bildiğimiz manada işte şükür manasında falan değil. Yani yüksek idrakla söylenen bir şey aslında. Gayretle, tefekkürle. Aman ya Rabbi, bu nasıl sistem? Aman ya Rabbi, nasıl yaratmışsın? Hatırlıyor musunuz? Sebe suresinin birinci ayetleri çok güzeldi onda. Ahirette diyor, ahirette de hamd ona mahsustur. Yani dönün, aman ya Rabbi, nasıl bir teknoloji bu? Nasıl bir sistem bu böyle? Hani bizim o hologramik şeyden kainat sisteminden bahsetmiştik biraz arkadaşlarla. Bu dünya basit. Yani bu küçümsemiyorum ama asıl hayata göre basit olması gereken abi, yüksek idrarsız üzerine kadar. Oradan buraya baktığımızda basit. Orası muhteşem. Görünce elhamdülillah. Bir de cennete giriyorsun bir üstüne.
Bir de başka bir ifade edemezsin. Bu elhamdülillah başka bir kelime ifade edemezsin.
Yani elhamdülillah bu şeydir. Sistemdeki güzellikleri görüptür. Allahu Ekber zatına şaşkınlıktır. Elhamdülillah sistemine şaşkınlıktır. Çünkü Allahu Ekber secdede. Mesela o bilgiyi söyleyeyim. Mahlukat ilk yaratıldığında tabii ki özellikle Peygamber Efendimiz ilk dediği söz neymiş biliyor musunuz? Allahu Ekber. Sonra Elhamdülillah. Sonra Sübhanallah. Tabii bizim idrakımız aşağıdan yukarı olduğu için biz önce Sübhanallah, sonra Elhamdülillah, sonra Allahu Ekber diyoruz. Ama oradan geriye dönüşte önce Allahu Ekber. Çünkü zatı görüyor. Sonra bakıyor kendindeki zat tecellilerine. Esma tecellilerine ve sistemdekileri görüyor. Elhamdülillah diyor. Sonra da aşağı doğru inerken, hani tabii bir kopma var, aşağı doğru kopuş var. Sübhanallah diyor. Ya Rabbi sen sübhansın, ben eksikliyim. Sistem eksikli. Ama bu şey. Ama biz bunu ne yapıyoruz? Aşağıdan yukarı bu kademeyle gidiyoruz. İşte orada elhamdülillah diyor sistemi görünce. Yani ve o Allah'ın faziletini, ikramının maksimumluğunu görünce. Ne diyor bir de? Ellezi Allah'ı tanımlıyor şimdi. Allah'a hamdolsun. O Allah ki öyle ki efhebe zehebe gitmek, efhebe gidermek. Giderdi. Neyi? Anna bizden anna bizden giderdi. Neyi? El hazen. Hazen Türkçe'de de kullanıyor. Hüznü giderdi. Neyi yani bu gidermek ne? Giderdiği şey ne Allah-u Teala'nın? Yani şimdi aşağıda olanları görüyorlar ya. Aşağıda olanların hüznünü görüyorlar. Bizi bundan giderdi. Değil mi? Bir de bir yorum var. Hoşuma gitti. Şuraya not almıştım. Kimin o? O kadar çok not aldım ki İbni Abbas'ın bir yorumu var. Günahın hüznünü giderdi. Şimdi evet anladığınız gibi. Yani şimdi Müslüman niye bunlar nihayetinde? Ya biz bu kadar günah işledik, şey yaptık ya, Allah'a saygısızlık ettik, sisteme saygısızlık etti. O utancın şeyi hüznünü giderdi. Yani hesabı nasıl vereceğiz bilmem ne. Ya öyle bir ikram ediyor ki mesela af neymiş arkadaşlar biliyor musunuz? Af işlenmemiş duruma getirmekmiş. Günah işlenmemiş gibi affediyorsun. Yani ben seni affettim ama içinde hala ulan bu geçmişte şunları yapmıştı. Bu af değil. Mesela birine barışıyorsun ediyorsun ya. Eğer geçmişe ait hala içinde mırık çırık varsa, unutamıyorsan, o kızgınlık varsa, atamıyorsan içinden, yani kara deftere yazmışsan, o af olmuyormuş. Af işlenmemiş gibi kabul ediyorsunuz. İşte Allahu Teala cennette öyle. Yani hüznü giderdi ya, siliyor senden o tür şeylere.
Bir daha şeyden de siliyor. Beyinden de siliyor.
Onu. Evet. Siliniyor oradan. İşte onu anlıyorlar. Şey. Hüznü giderdin diyorlar ya. Kişiler onu anlıyorlar. Ya, elhamdülillah hüznü giderdin benden ya Rabbi. Yani hallerindeki o güzelliği de hissediyorlar. Bir de ikramlı da o yaşanılan tehlikelerdeki şeyi giderildiğini görünce hüznü giderdin diyorlar. Benim bir yorumum daha var. Allah. Şimdi bakın insanlar bu dünyada böyle küfrederek, örterek üzerine yaşıyorlar ya. Ahirete gittiklerinde gerçekleri görecekler ya. Şimdi ikinci sure üfürüldü, dirildi. Orada Allah'ın bir çeşitle, bir şekilde tırnak içinde zuhuru var orada. Hani peygamberden soruyorlar ya, ahirette Allah görecek mi? Evet diyor, sizin ayı seyrettiğiniz gibi orada olacak. Yani biz mahiyetini bilmiyoruz ama göreceğiz. Şimdi bu kafirler de orada olmayacak mı? Ha, bir hesaba hiç götürülmeyecekler. Onların yüzlerine bakılmayacak duru. Onlar ayrı. Onlar o meydana bile gelmeyecek. O meydana girip Allah'la müşerref olmak bile bir nimet. Onların yüzüne bile bakılmayacak. Onlar konuşulmayacaktır bile de diyor. En kötüsü onlar.
Herifliktir diyor zaten Ömer Doğan'ın şey. Herifliktir diyor.
Şimdi hesaba geldi. Bunun içinde Müslüman olmayanlar da var. Eyvah, biz neleri kaçırıyoruz ya. Evet. Biz nelerden mahrum olacağız ya. Biz ne yaptık ya. Bu hüznün daniskası aslı değil mi bu yani? İşte bizden hüznü gideren Rabbimize hamdolsun. Çünkü orası selam yurdu. Selam bizim anladığımızdan daha farklı bir şeydir. Selamun kavlen min Rabbir Rahim diyor Yasin suresinde. Yani orada selam vardır. Selam Allah'ın cemaliyle ilgili bir kavramdır. Buradaki yansıması, dünyadaki yansıması farklı. Aslında biz Esselamu Aleyküm derken, bunu bir abime söylemişti, çok basit algılıyoruz. Yani o selamın aslı senin üzerine olsun. Yani cemali bir yansımanın, tezahürün, dua ediyoruz ona. Hafife alınmaması gerek bir şey. Ve diyor herkese de söylenmemesi lazım aslında. Hani kızılıyor ya, bir mekana giriyorsun, selamun aleyküm. Almıyorlar. Vermek, merhaba de orada. Neden? Yani kıymetini bilmiyor. Selam aranızda yaygınlaştırım var da tamam da kıymetini bilmeyecek kimseye de o Allah'ın selam esmasının da yansımasının talep etme yani. Neyse o konulara girmeyelim. Evet, bizden hüznü gideren Allah'a da hamdolsun derler. İnne rabbene le gafurun şekurun. Bu ifade aynı şey nerede geçmişti? 30. ayette. Hemen birkaç ayete bak. Yanındaki sayfanın sonuna bakın lütfen. Yanındaki sayfanın en sonuna bakın. İnnehu gafurun şekurun. Şüphesiz o çok bağışlayandır, şekurdur. Burada ne demiştik hatırlıyor musunuz? Ya yukarıda gafurla ilgili hiçbir şey yok ki affetmeyle ilgili. Neden gafur dedi? Yani yine de bir şeyler bana o affederek Allah öğretiyor. Şekur da hatırlıyor musunuz orada işte cemalini gösteriyor ya Allah-u Teala ikram olarak cennette, ona şükrediliyor. Yani eşşekur ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Az bir şeyin karşılığını çokça veren manasına da geliyor.
Evet, az amelle çok iş ibadet.
Minnettarlık duyuyorsun, onun karşılığında ikram etme isteği duyuluyor. Bu bizde olanı. Bahşiş verme gibi dedik hatırlıyorsunuz. Hizmetten memnun oluyoruz, bahşiş veriyorsun. Bu şekur. Kızım çok başarılı, saygılı, ona para veriyorsun. Bu şekurun bizdeki tecellisi. Allah-u Teala'daki aynı kelime kökleriyle tecellisi ne? Kullarına minnettar oluyor. Patron da o, gani olan o, kerim olan o, hazinenin sahibi o, kendini ikram ediyor. İşte innehu gafurun şekurur. Bu ayete gelelim. Ama burada ne diyor 34'te? İnne rabbena le gafurun şekurun. Bakın orada gafur kelimesinin önünde bir tane lam harfi var. Bu lam ne? Arapça bilenler bilirse buna tekit lamı deniyor. Kuvvetlendirme, pekiştirme lamı deniyor. Bunu parantez içinde hemen bir açıklayayım. Lam-ı muzahlaka deniyor buna. Kayhan Bey, Mehmet Bey, evet, eski talebeler olarak sesleneyim ona. Şöyle, başında inne olmasa bunun le rabbena gafurun şekurun olması lazım. Ama başa inne gelince o lam ileri doğru kayıyor. Muzahlaka zaten kayma, kayanlar anlamına geliyor. Manası daha da pekişiyor. Yani inne rabbena gafurun şekur olsa da kuvvetli. Ama le gafurun şekurun olunca daha bir kuvvetli. Peki şunu soracağım. Niye lamın geldiğini size göstermeye çalışıyorum inşallah. 30. ayetteki innehu gafurun şekuru kim diyor? Allah diyor. Yani Allah kendini tanıtıyor. Yani kendi kendini tanıtıyor sisteme, bizlere. Allah gafurdur, şekur diyor şüphesiz. Ama 34. ayette bunu kim diyor? Kulla cennete giren kullar diyor. Şimdi anladınız mı lam niye geldi? Yani kullar şimdi Allah gafur ve şekur olduğunu orada idrakla görüyorlar. Yüksek bir anlayışla görüyorlar. Aman ya Rabbi sen hakikaten gafur ve şekursun orada. Yani bunu idrakla, anlayışla anlıyorlar da onu diyorlar.
Hocam burada şükredilen, teşekkür edilen, secde edilen de diyebilir miyiz? Bu şükür, secde edilen de söyleyebilir miyiz?
Yani orada secde edilen yok. Şimdi ahirete özgü düşünün bunu. Yani bu dünyadaki yansıması da var. Yani şekur şu demek. Sözlüklere baktığında şekure, şükre layık olan da var. Amenna. Ama şekurun kelime anlamı dolayısıyla çok çok şekere fiilini yapan var. Yani o şekere fiilini, şükretmek fiilini burada işleyen fail Allah. Yani şekur bu anlamda. Ama biz bunu nasıl anlayacağız? Kulundan, demin izah ettim ya, kullarından yaptıklarından
memnun
olup, demin minnet aşağıdan yukarı minnettir. Evet. Yukarıdan aşağıya memnuniyettir. Memnun olup, demin yanlış kullanmış olabilirim, şey yaparız. Memnun olup da ikramını çokça artıran manasında bu. Şimdi evet, o manada. Bunu idrak ediyorlar. Yani Allah'ın gafur örten, bak şimdi hüznü giderdi diyor ya. Hüznü neyle gideriyordu? Hani ilk aşamada günah endişesi vardı. Ya ben bu ne olacak günahlarım endişesi vardı ya. Onu gideriyor. Onu hangi esmayla gideriyor? Gafur esmasıyla gideriyor. Örtüyor üzerine yani. Şimdi bu hali anladı. Ya Rabbi sen hakikaten gafur musun? Bir de oradaki ikramları görüyor. Ya Rabbi bizim ne kadar iki rekat namaz kıldık, bir şey yaptık falan küçücük yaşantıda. Bir de oradaki idrakı düşünün, cennet nimetlerinin idrakını düşünün ve cennet nimetlerinin ikramının en büyüğü olan Allah'ın cemalinin kendi kendine ikramının olduğunu düşünün. Aman ya Rabbi sen hakikaten şekursun ya. Küçücük şeylere bol bol ikram edensin ya Rabbi, nasıl bir ikram edicilik bu? İşte o inne ve lamın orada tekitle gelmesinin manası bu. İşte Kur'an'ı böyle değerlendirmek lazım. Burada niye lam yok, niye orada var? İşte şoklanarak, idrak ederek anlıyorlar da birisini Allah-u Teala diyor, birisini kullar diyor. Aman ha Kur'an'ı ne olur, Arapçayı öğreniyoruz, amacımız tercümanlık değil. Bu, ya da bazen meallerle bile anlaşılır, bu Arapçaya gerek yok baktığında. Bu inceliklere şey yapmak lazım. Çünkü imanımız artar, idrakımız artar, cenneti daha rahat algılarız, sistemin ne kadar düzgün olduğunu anlarız yani. Allah. Devam edelim. Nihayet 35'e geliyoruz. Allah affet. Ellezi. Ha şunu da söyleyeceğim. O da güzel bir nokta. Hoşuma gitti. 33'te bakın ne diyor? Altının kırmızıyla yazılmış burada ne var? Zehebin. Zeheb Arapça altın demek. Hemen alt satıra bakın. Ezhebe de giderdi demek. İkisinin kökü aynı. Yani altın kelimesinin kökeniyle, aslı ile gitmek, buradaki ifadesi gidermek, gitmek kökeni aynı. Şimdi ikisinin, iki kelimenin alakasız gibi gözükse, kökleri aynıysa muhakkak bunun manası bir yerlerde birleşiyor demektir. Birisi altın, biri gitmek. Nasıl birleştiririz bunu? Bunu bir Arap atasözünde çok güzel var. Atasözü şuymuş. Ceme zeheb sümme zeheb. Cema biriktirdi demek. Cema zeheb altını biriktirdi. Sümme daha sonra demek. Zeheb gitti.
Gitti. Kaybetti.
Bak Arapçası söylüyorum. Cema zeheb sümme zeheb. Altını biriktirdi. Sonra gitti. Yani şunu demek istiyor. İnsanın elinden giden şey altın. Evet. Yani elinde kalmıyor altın. Kıymetli gidiyor. İşte kökü bu yüzden aynıymış. Ya Rabbim de burada alt satıra getirmesi bu. Cennetteki altını gösteriyor. Ama diyor ki önemli olan oradaki altın bilezek. Siz bu taraftaki altına takılmayın. Çünkü o zaten gidecek. Mesajı da burada var. Bunu yani Kur'an'daki böyle latif incelikleri yakalayınca nasip olduğu kadarıyla size de paylaşmak istiyorum ki yani Kur'an'a karşı şeyimiz artsın diye. Böyle hırsımız, hayranlığımız artsın diye inşallah motivasyon olur bu. Evet, 35'e gelelim. Bismillah. Ellezî ehallenâ dârel mukâmetin min fadlihi. La yemessuna fiha nasabun ve la yemessuna fiha lub. Türkçesini okuyorum. Yani buradakini okuyorum ama biraz farklı olduğunu göreceksiniz. O ki bizi lütfuyla makamı yüksek olan yurda koydu. Bize burada yorgunluk dokunmayacak. Burada bize bıkkınlık da dokunmayacak. Burası cennet biliyorsunuz. Cenneti anlatıyor. Ellezi, hani üzüntüyü gideren Allah'ta, şimdi yukarıda elhamdülillah dedi ya, birinci özelliğini anlatıyor, bizden hüznü giderdi. Devamını biliyorsunuz. Şimdi de ikinci şey yapıyor. Ellezi o kimse ki ehallena. Bunun kökü halle. Bu Türkçe'ye neyle geçmiş biliyor musunuz? Mahalle kelimesiyle geçmiş. Kökü aynı, mahalle. Mahalle ne? Yaşanılan yurt. Burada da fiille ifal babı oluyor. Kullanılınca zamanda bir mahalleye koyarsın ya, yerleştirirsin ya, bu manada geliyor. Yani bizi yerleştirdi. Şimdi cennete girdiğini düşün, kapının içinde o muhteşemlikleri gördün. Sonra diyorlar ki senin mekanın burası. Hani Adin cennetinin manasını düşünün. Buraya yerleş. Melekler geldi. Buyurun artık sizin burası. Selam yurduna hoş geldiniz. Başka ayetlerde de var hani selam olsun size. Tahiyyatla karşılanıyorlar. O güzel seremoniyle beraber karşılanıyor. Kimlerin karşılayacağını söylemiyorum. O bir şey oluyor. Karşılandı, geldiniz. Orada diyorlarmış ki darul mukame. Yerleştirilen yer neresi? Darul mukame. Dar Türkçe'de hangi kelimeyle kullanılıyor?
Yurt.
Yurtta yok, aynı kelimelerle kullanılıyor. Darul acaze var mesela. Darul funun var. Onun aslında biliyor musunuz? Diyar. Hani diyar diyar dolaştım diyorsunuz ya, aynı kökten oluyor. Yani bir bölge, bir mıntıka, diyar. Ya başka kelimeye çevirmek gerek yok. Diyar deyince anlaşılmıyor mu? Diyar yani. Ne diyarıymış? Mukame. Bu kelimeyi anlayamamıştım. Diğer konularda olduğu gibi Hüseyin Hoca'ya sordum. Allah razı olsun ondan. Çok yardımcı oluyor. Kendisi hem ana dili Türkçe, Suriye Türkmenlerinden, hem de baba dili diyelim ona, Arapça. Neden? Arapça konuşulan bir mıntıkada yetişiyor. Üniversiteyi de Arap Dili Edebiyatı bölümünde bitiriyor. Ve Türkçe'de şu an Arapça tercüme teknikleri dersi veriyor. Çok da mütevazı insan, Allah razı olsun. Ona ben böyle incelikleri soruyorum ama çünkü yaşayan Arapçaya da sahip olduğu için gündelik hayatta nasıl kullanılıyor falan, onları da soruyorum. Elhamdülillah çok faydası oluyor ondan da. Bu mukam kelimesini inceledik. Bunun Türkçedeki bir benzeri makam. Gâme kelimesinden geliyor. Hani İhtinas Sırat-ı Müstakim'i işlerken Gâme fiili üzerinde çok duymuştuk. Kur'an'da 660 küsur yerde geçiyordu. Yani her yaklaşık 10 ayette bir geçiyor. Her yaklaşık sayfada bir geçiyor. Çok müthiş bir fiil. Gâme fiilini anlarsanız, çok şeyi anlarsanız. Burada da ikame kelimesi. İkamet olarak Türkçe'ye geçmiş. Yukarıda akşam namazını kılarken hoca birinci rekatta onu okudu. Hazreti İbrahim'in duasını. Mukimen salat ediyor. Yani benim zürriyetimi namazda mukim olanlardan eyle diyor. Yani ikame eden. Onu da diğer hocam olan, Arapça hocam olan Mehmet Yağcı güzel söylemişti. İkamet etmek bir yerde yerleşik olma durumu değil mi?
Evet.
Ya Rabbi bize namazda ikamet et diyordu. Nerede nerede ikamet ediyorsun? Namazda. Mahallen ne? Namaz mahallesindeyim. Yani namazın sürekliliği var. Daim namaz diyorlar buna tasavvufta. Yani öyle bir yaşıyorsun ki her anın namaz gibi. Yani selamını verince o ne haber işte şu maçın sonucu ne oldu bilmem ne falan deme. Cami cemaati çok yapıyor bunu. Yani namaz bitiyor hemen sarılıyorlar, şakalaşıyor. Tamam şakalaşılacak edilecek ama bir miktar orada kalmak lazım. Çünkü ayet-i kerimede diyor ki onlar ki namazları kıldıktan sonra otururken, ayaktayken yanlarının üzerine Allah'ı zikretmeye devam ederler diyor. Ha biz bir şekilde bunu tesbihatla yapıyoruz aslında. İşte Resulullah'ın bir sünneti aslında o ayetlerin güzel uygulaması. Yani Allah'a selam verdi. Normalde yönelmemiz lazım. Rabıtayla yönelmemiz lazım. İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Namaz bitti. Selam verdin. Allahümme ente selamü minke selam dedim. Yani orada direkt yönelim. Selam sensin aslında. O da bitti. Şimdi hemen dünyaya dalma diye işte Allah'ın Resulü en azından tesbihatla biraz daha zikir, Allah'ı hatırlama boyutunda, tesbihat demiyorum, Allah'ı hatırlamak boyutunda tesbihatı yaptırtıyor. Ama asıl olan namazdan tesbihat da bitti, ya biraz da otur, Allah'la o bağını koparma ve o şekilde de hayata devam et. İkinci namaza kadar da mümkün olduğun kadar tut bunu. Buna zikir hali deniliyor. Bununla ilgili şey, o yüzden ikamet et burada. Buraya gelelim. Mukame de ikamet edilen yer manasında. Yani bunu Arapça tarafıyla işledik. İsmi mekan, ismi zaman. İkamet edilen yere koydu. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir ayet geldi hemen benim aklıma. Bu dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Asıl hayat ise ahiret yurdundaki hayattır. Keşke bunu bilselerdi. Asıl hayat diyor ya, anlayamıyoruz. Ama oraya gidince göreceğiz ki, ya dünyadaki oyunmuş ya, yani bir sanal bir şeymiş ya, gerçek hayat buraymış.
Burada peşinde onun için.
Orayı da o idrakla, yüksek idrakla anladığında da gerçek ikamet edeceğin senin muhitinin, mahallenin orada olduğunu anlıyorsun, idrak ediyorsun. Peygamber Efendimiz bu konuda ne diyor? İnsanlar bir uykudadır diyor. Öldüklerinde de dirileceklerdir diyor.
Uyanacaklar.
Uyanacaklar. Yani dirilecek, uyanacaklar. İnsanlar bir uykudadır. Öldüklerinde ya da dirildiklerinde uyanacaklar diyor. Gerçekten öyleymiş. Yani bizim şu an yaşadıklarımız basit bir rüya gibiymiş. Aynı anda bakın yalnız, yani sonra olacak bir şey değil. Aynen şu boyutta, başka bir boyutta çok yüksek bir konsantrasyonla, farklı hologramik ifade diyelim biz buna. Farklı bir idrakla bir yaşantı var. Biz bu boyutunu idrak ediyoruz. Ama perdeler açılınca, ahirete gidince, ha deyince, dank edince, idrak edince biz bunu anlayacağız. İşte ölmeden evvel ölünüzün bir anlamı da bu. Ya yani bunu daha yaşarken idrak et. En azından o yolda ol şeklinde. İşte bir de cennete gidince üstüne üstlük, heh, asıl hayatı görünce, asıl ikamet edilmesi gereken yeri de görünce elhamdülillah diyecekler. Buradaki ellezi elhamdülillah'a gidiyor. Yani elhamdülillah ellezi, yani şu kimse ki, Allah ki şöyle şöyle yaptı. Ne yaptı? Helle mahalleye yerleştirdi. Hangi mahalleye? Darul mukam. Diyara, ikamet edeceğimiz diyara yerleştirdi. Ama nasıl? Min fadlihi. Fadlından. Faziletinden, bu fazla kelimesiydi hatırlarsanız. Fazladan verdi. İşte o şekur kelimesinin ifadesi. Yani bize kitaplarda yazılan o Esma-ül Hüsna'nın açıklamaları çok doyurmuyor. Yanlış değil ama doyurmuyor. İşte buradaki anlamına baktığın zaman eşekur daha iyi anlıyorsun. Yoksa öbür türlü secde edilen ya da şükre layık olan. Amenna, öyle. Allah tabii ki öyle. Ama daraltıyorsun anlamı o zaman. Onun da olduğu daha geniş bir küreyle baktığında da işte fadlından verdi deyince eşşekur esmasını görüyorlar ve kendileri o boyutta yaşıyorlar.
Bu nüzul sebebini geçen okudum ben bu ayetin de. Çok enteresan. Hani şeyse görmek istemiyorum. Bir sahabe efendim Hazreti Peygamber'e geliyor. Şeyde diyor, cennette diyor uyku var mı, uyku yoktur. Uyku diyor ölümün arkadaşı da ortağıdır diyor. Hı hı. Peki yorgunluk var mı deyince bu soru ağır geliyor Hazreti Peygamber. Anlı cevap veremiyor. Hı. Hemen bu ayet iniyor. Orada bize usanç gelmeyecektir. Bıkkınlık gelmeyecektir.
Çok güzel. İyi, oraya bir geçiş yapalım. O fazlını biraz daha açıklayayım. Fadlından veriyor yani. Normalde biz onu hak etmiyoruz. Evet, yani hatta bir hikaye şey duydum, çok güzel. İpek Efendi var. Bu Uşşaki tarikatının bir dönem önceki şeyhi. Çorum'da falan inanılmaz hizmetleri var. Ben o grupla hacca gitmiştim de o anlatıyor. Talebelerinden birisi hacca gitmeden evvel kabrini ziyaret ediyor. Bir uyuklama hali geliyor orada ve rüya görüyor. Rüyasında o İpek Efendi'yi görüyor. Nasılsınız efendim, iyi misiniz diyor. Ya iyiyim diyor, bir sıkıntım var diyor. Şimdi talebe şaşırıyor. Ya, yani diyor olmaması lazım. Hani aklına azap geliyor, bir şey geliyor. Yani nasıl olur falan böyle. Ya efendim diyor, acaba hani bir azabınız, bir sıkıntınız mı var diyor. Yok yok evladım öyle değil diyor, ama bir sıkıntım var diyor. Burada utanıyorum diyor. Allah-u Teala bana o kadar ikram ediyor ki diyor. Utanıyorum diyor. Allah, yani daha kabirdeyken ya bir de cennete gittiğinde o ikramları gördüğünde halimiz nasıl olacak yani? İşte fadlından verdi ya. Hamdolsun elhamdülillah ya Rabbi. Of yani işte şekur bu. Küçücük şeylere çok büyük karşılıklarla veren. Yine anlayamıyoruz biz bunu.
Az diyor.
Orada işte. orada neler anlaşılacak? Yani ölürken, yaşarken işte neler yani?
Az seher şey diyor.
Bu dünyada bile zaten cennetli gibi yaşıyoruz. Allah'ın lütfuyla şeyi düşün, anladınız durumu. Devam edelim. La yemessuna, yemessuna bize temas etmeyecek. Temas kelimesi buradan geçiyor. Fiha nerede? Orada. Ne dokunmayacakmış? Nasap dokunmayacakmış. İkincisinde şey yapayım, bunu yapayım.
Hocam burada şey fiha'yı öne almış. Aslında faili öne alması lazım. Herhalde öncelik
şey. Aynı o şeydeki. Burada aslında şöyle olması lazım. Güzel söylediniz onu. La yemessuna nasabun fiha olması lazım orada. Yani fiha'nın sonra gelmesi lazım. Öne gelmesinin sebebi ne? Biliyorsunuz Arapça'da bir şey öne geldiği zaman tekit oluyor, pekiştirme oluyor. Ha orada.
Cennete.
Ha oradaki cennete gidiyor. Orada olmayacak. Yani burada var. Müslüman, ha bu ne biliyor musunuz? Şey zannediyor insanlar. Ya namaza başlayacağım, Allah yoluna gireceğim, her şey günlük lüstanlık olacak. İşte bütün işlerim düzelecek, huzur gelecek falan. Yok kardeşim, yani Allah'ı seviyorsan bela, Resulullah'ı seviyorsan fakirlik gelir diyor tasavvufta. Bu kötü şey değil. Anlatabildim mi? Yok ya, gelmez. Yani sen bunlara rağmen hamd ederek, şükrederek yaşarsın yani. İmtihan, o da seni imtihandır. Allah'a yaklaştırıcı şeylerdir bunlar. Anlatabildim mi?
Bu yazılmış zaten. Yani bunu öyle böyle biz de kadar burada değiştiremiyor. Bu yazılmış. Bu yazılmış. Yazıyor.
Yani peygamberimiz neler yaşadığını bir görsen, hiçbir insan onun gibi olmamıştır. Doğuştan babanı kaybet. 6 yaşında anneni ayrı kal, yıllarca dağlarda yaşa başka bir ailede. Sonra gel, tam kavuşmuşken anneni kaybet ve kendisi gömüyor çölde. Sonra gel dedeni kaybet, sonra gel amcanı kaybet, sonra hanımını kaybet. Bütün çocukları kendinden evvel vefat ediyor. Şimdi güllük gülistanlık bir İslamiyet yani yaşam. Yani yine de Allah bize çok ikram ediyor, basitleştiriyor yani şey olsa. Neyse, ezan okunmak üzere, onu şey yapalım. Orada nasap dokunmayacak. Nasap neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Hani var ya feizza feragta fensap var ya, dua suresinin sonucunda. Feragte boşluğa düştüğün zaman, yani bir işi bitirdiğin zaman, boşluğun zaman fensap. Hemen başka bir işe koyul. Nasaba aslında dikmek demek. Neyi dikmek? Mesela çadırın direğini dikiyorsun. Ama bir dolap olduğu zaman güncel ifadeyle dolabı monte ediyorsun. Yani bir işi kurmak, yapmak için bir gayrete gidiyorsun. Bu gayreti yaparken, bunu yine işte Hüseyin Hoca söyledi. Yani nasap ne dedim, şöyle anlattı. Bir işi yapmaya niyetleniyorsun da kalbine bir zorlama hissi geliyor ya. İşi yapmadan önce ve yaparkenki o his nasap. Ama devam ediyor. Vela yemesen de fiha luhub. Luhub da işin sonunda gelen bitkinlik, yorgunluk hali. Burası anlaşıldı herhalde. Yani aslında bu cümleni şöyle kullanabilirdi. La yemesuna fiha nasabun ve la luhub de diyebilirdi. Yani Arapça bilenlere söylüyorum. Burada atıf harfiyle kullanabilirdi. Ama atıf harfi kullanılmamış, iki tane ayrı cümle olması önemine vurguluyor. Ya bu bana çok iyi. Bunu ilk duyduğumda, ben bunu yıllar evvel bunu duymuştum. Ya göbek atasım geldi. Niye biliyor musunuz? Ya çocukken ben Sizde de olur mu bilmiyorum. Bir bıkkınlık hali gelirdi, bir neşesizlik hali gelirdi. Derdim ki ya ben yani Müslüman cennete gidecek ya, cennetse de ben bu halimle girersem cennet bana yani yazık olur cennete. Yani hani cennete layık olmaz bu derdim. Ya benim böyle girmemem lazım. Bu ayeti duyduğumda çok hoşuma gitmişti. O bıkkınlık, usanç hali olmayacak diye. Allah-u Teala bütün o hisleri bizden alıyor. Ne öndeki meşakkat, ne sondaki meşakkat. Nasıl bir rahatlık yurdu olduğunu da Rabbim burada ifade ediyor. Ezan okunuyor. Daha söyleyeceklerim vardı ama bu şeyde geçelim. Allah-u Teala bizi, Allah'a yani elhamdülillah, yani cennette diyor bu sahnelerde ama biz bunu anlayan Müslümanlar olarak bu dünyada hamd ediyoruz. O Rabbe hamdolsun ki bize böyle imkanlar açtı. Bütün insanlığın içerisinden bizi seçerek takdir etti, Müslüman olmamızı nasip etti. Biz de bu nimetlerin bilincinde olarak şükür boyutunda, ibadet boyutunda, şükür boyutunda yaşamayı nasip etsin. Ama bize Kur'an'ı miras bıraktık diyor. Bunun bilinciyle, buna sıkı sıkı sarılarak bu ikrama, aynı babamızın dedemizin miras bıktığı o emanet gibi değer vererek içine girmeyi, yaşamayı, yönelmeyi nasip etsin inşallah. Diğer gruplardan olmamayı nasip etsin ki onlar bu nimetleri olmayacak. Allah-u Teala da bizi cennetinde cemaliyle, kendiyle ikram diyoruz da onunla müşerref kılsın inşallah. Ve bunun yolunu da kolaylaştırsın inşallah. Vel ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.